Ayrım 19, sayfa 165. Afganistan, 11 Kasım 18:00. 3500 kilometre kadar uzakta Vasily Kuzmin'in adını tiksinerek andığı adam komuta merkezinin önünde duruyor, endişeyle konuğunu bekliyordu. Batan güneş ıssız dağları amber rengine dönüştürmüştü. Mağaranın ağzında bastonunun yardımıyla ayakta duran Ebu Haşim, üzerinde çarpma izleri olan tozlu Nissan cipin aşağıda durduğunu, içinden birinin indiğini gördü. Konuk tepeye tırmanırken Haşim el salladı. Ziyaretçiden karşılık alınca dönüp inine girdi. Birkaç saniye sonra konuk silahlı muhafızların arasından geçip içeri girdi. Haşim yere buhar halısının önüne bağdaş kurmuştu. Vassaf, eski dostum. Ebu, adam soluk soluğa kalmıştı. Otur Vassaf, ne haberler getirdin? Vassaf mazlum oturdu. Üst düzey bir mücahit kumpanıydı. Sert bakışlı, yüzü vahşi bir hayvan tarafından pençelenmiş gibi derin yara izleriyle doluydu. Bu yaralar bir Sovyet el bombasının eseriydi. Metal parçalarını ayıklayan cerrah yarayı öylesine beceriksizce dikmişti ki komutanın yüzü korkunç bir hal almıştı. Büyük bir mutlulukla cübbesinin cebinden bir kağıt çıkarıp heyecanla uzattı. Rapor Washington'dan geldi Ebu Haşim. Mesajlarımız yerine ulaşmış. Muhammed her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü belirtiyor. Haşim kağıdı alıp okudu. Başını kaldırdığında parlayan kahverengi gözleri dışında yüzü tamamen ifadesizdi. Allah'a şükürler olsun ki lütfunu bugün de Arap halkından esirgemedi. Vassaf Masum hala haberinin etkisinde ve heyecanlıydı. Yüzü aydınlandı. Haberler harika Ebu Haşim. Bundan böyle Amerikalılar ne dersek yapacak. Yoksa onlara korkunç bir ders verecek gücümüz var. Hemen heyecana kapılmayalım Vassaf, dedi Ebu Haşim sakin bir sesle. Kağıdı indirip özenle katladı. Geride 6 uzun gün var. Bu sürede her şey olabilir. Yine de başarı için dua etmeliyiz. Tabii Ebu Haşim. Haşim sakin bir şekilde tahta masaya döndü. Üzerindeki gaz ocağından gümüş cezveyi alıp iki fincana kahve doldurdu. Vassaf Mazlum fincanı almak için uzandı. Bir sorun var Ebu Haşim. Sor öyleyse. Vassaf alüminyum kutusu içindeki uydu vericisini gösterdi. Amerikalıların bize karşı bir saldırı başlattıklarını anlar anlamaz ya da isteklerimizden herhangi birini yerine getirmediklerini gördüğümüzde uzaktan kumandayla sinir gazını patlatacağımızı biliyorum. Ama teknik konularda uzman değilim. Kullandığımız uydu sinyal gönderdiğimiz sırada bozulursa ne olur? Haşim bir yudum kahve içtikten sonra fincanını yere bıraktı. Böyle bir şey olursa Amerika'ya açacağımız bir telefon ve kullanacağımız bir şifre Washington'da bulunan Muhammed'e bombayı patlatma talimatını iletecek. İnan bana Vassaf, Amerikalılar bu savaşı kazanamayacak. Eğer bize saldıracak kadar delirirlerse bu çılgınlıklarının bedelini ödeyecekler. İyi ama tehdidimizi gerçekleştirmek zorunda kalırsak bunun öcünü almaya çalışacaklardır. Tabii ki çalışacaklar. Ama biz kendimizi kurban edersek bizi öldürmeleri ona ne kazandırır? Amerika tarihinin en büyük yıkımına izin vermiş olacaklar. Vassaf Mazlum başını salladı, kahvesini bitirdi. Şimdi her şeyi anladım. Başarmamız için Allah'a dua edeceğim. İnayeti ve gücüyle yanımızda olması için. Washington'daki adamlarımız için dua edeceğim. Dualarına ihtiyaçları olacak. Haşim'in sesi ilk kez huzursuzdu. Çünkü çok tehlikeli günler yaşıyoruz. Şu anda korktuğumuz Amerikalılar değil Ruslar. Kendilerini tehdit altında hissedeceklerdir. Formülü çaldığımızı öğrenecek ve intikam almak isteyeceklerdir. Bizi öldürmeye, bomba ve roketleriyle yok etmeye kalkışabilirler. Her şeyi Moskova'nın önümüzdeki saatlerde alacağı karar belirleyecek. Ya Ruslar işi ele alırlarsa, bize saldırmaya karar verirlerse? O zaman Vassaf, bizler din uğruna ölen kahramanlar Washington'da enkaz yığını olur. Bölüm 19. Moskova, 12 Kasım, 01:30. Kremlin'in 10 kilometre uzağında, sık ağaçlı ormanların ortasında Rusya Devlet Başkanı'nın resmi daçalarından biri Kuntseva bulunur. Saat tam 1:30'ken bir Mercedes S600 hafif karın altında görkemli yeşil kapılardan geçti. Bir İngiliz sayfiye evini andıran sarmaşık kaplı binanın önünde durdu. Arabanın arka koltuğunda özel korumasının yanında oturan yorgun görünüşlü Kuzmin, karla kaplı alanda duran bir dizi resmi Mercedes'e baktı. Koruma arka kapıyı açtı, Kuzmin hızla daçaya girdi. Bu oda 1945 yılında Stalin'in Berlin'e son saldırı emrini verdiği, ondan 34 yıl sonra da Andropov'un Afganistan işgalini planladığı yerdi. Odanın ortasında geniş bir oval masa bulunuyor, buhara halıları, cilalı antika eşyalar ve kristal bir avize görüntüyü tamamlıyordu. Çevrede kahve içerek Vasily Kuzmin'in gelmesini bekleyen 17 kişinin en azından 15'i devlet başkanının en yakın siyasal müttefikleriydi. Herkes masanın çevresinde yer almadan önce Kuzmin toplantıya katılanların ellerini teker teker sıktı. Baylar, bu akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan son derece ciddi bir haber aldım. Kuzmin, notlarının da yardımıyla Başkan Booth'la yaptığı konuşmanın bütün ayrıntılarını ve Azerbaycan'dan kaçırılan 14 Amerikalı'nın korkunç ölümünü aktardı. Sizleri buraya sadece çalınan formülümüzün nerelere vardığını konuşmak için toplamadım, diye devam etti Kuzmin kısık surat, asık suratla. Burada bulunmamızın asıl nedeni Ebu Haşim ile El-Kaide örgütünün Rusya'nın güvenliğine yönelttiği çok ciddi tehdit. Nasıl Sayın Başkan, diye sordu İçişleri Bakan Anatoly Sergeyev. Eğer bu çılgın Ebu Haşim Amerikalıları Körfez'den uzaklaştırmayı başarırsa, uzun zamandan beri düşünü gördüğü katı panislamik bölgenin yolu açılmış olacak. Amerika Başkanı'na formüllerimizin çalındığından söz ettiniz mi? Hayır. Önce konseyin bu ciddi durumdan haberdar olmasını istedim. Kuzmin masanın çevresindeki yüzlere baktı. Baylar, güçlü ve birleşik bir İslami cephenin çıkarlarımıza aykırı olduğunu hatırlatmam gereksiz. Orta Asya'daki Güneydoğu kanadımızın tümü Rusya Federasyonu'na bağlı Müslüman ülkelerin oluşturduğu, ülkemizin savunması için hayati önem taşıyan tampon bir bölge. Bu ülkelerin komşuları da Pakistan gibi, Afganistan, Kaşmir ve İran gibi Müslüman devletler. Bu ülkelerden çoğunda Ebu Haşim bir kahraman, bir mesih olarak görülüyor. Amerikalılara karşı başarılı olursa dünyadaki tüm Müslümanlar onun zaferiyle gururlanacaktır. Bizler daha ne olduğunu anlamadan federasyonumuzun geniş bölgeleri onun etkisini altına girip bağımsızlık için silahlanmaya başlayabilir. Rusya'nın da tehlikede olduğunu mu söylüyorsunuz? Kesinlikle. Benim gözümde El-Kaide'nin tehdidi ülkenin en korkunç krizini doğurabilecek kadar tehlikeli. Kısa zamanda Müslüman bölgelerimizde İslami amaçlı ayaklanmalar, kitlesel huzursuzluk ve kanlı gerilla savaşlarıyla karşılaşabiliriz. Ordumuz böylesine yaygın bir çatışmayla başa çıkmakta zorlanır. İnan bana Anatoly, bunun yanında Çeçenistan Savaşı basit bir müsaademe kalır. Gürcistan, Tacikistan ve Azerbaycan'daki değerli petrol ve doğalgaz kaynaklarının Rus boru hatlarıyla taşındığını unutmayın. İslamcı teröristler bize ayaklanırsa bu durum ne kadar sürer sanıyorsunuz? Ekonomik iflasa sürükleniriz. Güvenlik Konseyi üyeleri dehşete kapılmıştı. Kuzmin'in ileri sürdüğü savlar sağlamdı. Federasyon nüfusunu %10'la oluşturan Müslümanlar Rusya için en stratejik bölge kabul edilen Orta Asya ve Kafkaslar'da yoğunlaşmıştı. Zayıf ekonomiyi ayakta tutan petrol ve doğalgaz boru hatları nedeniyle sadece kısa dönemde değil, bu bölgede bulunan ve Suudi Arabistan'ın yanında yoksul kaldığı, henüz işletilmeye başlamamış geniş enerji yatakları nedeniyle uzun dönemde de. Bu yataklar gelecekte bir gün Körfez'deki petrol ve doğalgaz alanlarının yerini alacaktı. Başkan haklı, diye onayladı Savunma Bakanı Nikita Borsky. El-Kaide başarılı olursa kendimizi korkunç bir senaryoyla karşı karşıya buluruz. Bugün tehdit altında olan Washington, yarın sıra Moskova'ya gelecek. Bu çılgın Ebu Haşim kendi sinir gazı silahımızı bize çevirip Orta Asya'dan çekilmemizi isteyebilir. Adalet Bakanı Sasha Pavlo parmağını tehdit edercesine salladı. Böylesi insanlarla başa çıkmanın tek yolu güç kullanmaktır. Kapımızın eşiğinde gelişen bu tehlikeye karşı güç kullanmak hakkına sahibiz. Şiddetli bir isyanla karşılaşsalar, mesela silahlı asiler Porto Rico'nun ya da Hawaii'nin bağımsızlığını isteseler, Amerikalılar da aynısını yapardı. Sınırlarımız içinde yaşayan Müslümanların inancına bir düşmanlık duymuyorum, diye sürdürdü konuşmasını Pavlov. Ama İslamcı çılgınlar apayrı bir cins. Bize istediklerini yaptıracak, şantaja başvuracak, vatandaşlarımızı tehdit edecek bir duruma gelmelerine izin veremeyiz. Savunma Bakanı ile aynı düşüncedeyim. Eğer Amerika'ya karşı zafer kazanırlarsa yarın öfkelerinin hedefi biz oluruz. Amansız bir veba gibi üstümüze çökerler. Moğolistan sınırından Hazar Denizi'ne kadar savunmasız kalırız. Bu tehdidi savuşturmak için ne öneriyorsun Saşa, diye sordu Ticaret Bakanı Boris Rutkin. Konseyin az sayıdaki ılımlılarından biri olan bu orta yaşlı Moskovalı'nın sol çenesinde karikatürcülerin yıllardan beri yararlandıkları ve olağanüstü boyutlarda çizdikleri bir leke vardı. Ebu Haşim burnumuzun dibinden güçlü bir kitle imha silahı çaldı, diye cevap verdi Pavlo. Amerikalıları tehdit edebiliyorsa aynı tehdidi bize de yöneltebilir. Onun için harekete geçmelerine fırsat vermeden onu ve El-Kaide'yi yok etmek gerektiğini düşünüyorum. Rutkin endişeliyken ya da baskı altındayken lekesini kaşımayı alışkanlık haline getirmişti. Şimdi de lekesini kaşıyordu. Peki ya Ebu Haşim Washington'ı yok ederse, diye sordu. Bu bir trajedi olur. Yine de bu riski almalıyız. Sen delirmişsin Sasha, çıldırmışsın. Sonunda tüm Washington'ı ölüme götürürüz. Neyi tercih ederdin? Rusya Federasyonu'nun yıkılmasını mı? Ilımlılardan bir başkası, Maliye Bakanı Felix Akulev araya girdi. Ebu Haşim'in bizim için tehlikeli olacağından emin değiliz. Tanrı aşkına Felix, yıllardan beri başımıza işler açıyor ve şimdi de tehlikeli. Çeçenistan'daki savaşı yönetmesi için en ünlü komutanını Hattab'ı göndermedi mi? Çeçenlere para ve silah yardımı yapmadı mı? Adamları Afganistan'daki birliklerimizi dağıtmadı mı? İstersen FSB sana Moskova'da patlayan bombaların ardında Ebu Haşim'in mücahitlerin olduğuna dair kanıtlar göstersin. Yoksa sinir gazımızı eline geçirdikten sonra o manyağın işleri bir adım öteye getirmeyeceğini mi sanıyorsun? Talihin cilvesine bak. Kendi silahımız da bize şantaj. Baylar, tartışarak zaman kaybediyoruz diyen Kuzmin, FSB başkanına döndü. Igor, sana göre Amerikalıların Washington'daki teröristleri ele geçirme ihtimali var mı? Neredeyse imkansız. Zaman ötekilerden yana. Ebu Haşim'in bu operasyonu tüm ayrıntılarıyla hazırladığından emin olabilirsiniz. Adamlarına kusursuz kimlikler sağlamış olmalı. Özellikle kalabalık kentlerde iyi eğitilmiş teröristleri yakalamanın ne kadar güç olduğunu görmek için kendi deneyimlerimize bakmak yeterli. Yıllar geçtikten sonra bile Moskova'da patlayan bombaların ardındaki İslamcı saldırganları bulabildik mi? Ya da bugün bile Çeçenistan'daki birliklerimizi taciz eden İslamcı gerillaları yakalayabildik mi? Amerikalılar 7 gün doğu adamları yakalayamaz. Yakalasalar bile o İslamcı teröristler gerçek birer fanatik. Eğer kendilerini tehlikede görürlerse tıpkı Ebu Haşim'in söylediği gibi gaz bombasını patlatırlar. İnan bana, ne olursa olsun Amerikalılar şimdiden kaybetti. Kuzmin bürosuna getirilen zarfı açtı. Burada Rus hapishanelerindeki Çeçen tutukluların listesi var. Çoğu kararlı İslamcı asiler. Onları serbest bırakmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Diye sordu Adalet Bakanı Pavlov. Bu karar bize ait. Belki de oylamak zorunda kalacağız. Ordu o fanatikleri yakalamak için kanlı bir savaş verdi dedi Pavlov. Onları serbest bırakmak çılgınlık olur. İlk yapacakları silahlanmak ve Çeçen Savaşı'nı eskiden daha da şiddetle yeniden başlatmaktır. Kuzmin, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vodin'e baktı. Andrei, sen ne düşünüyorsun? Aynı fikirdeyim. Tutukluları serbest bırakmak güçsüzlük belirtisi, çılgınlık olur. Kendi gırtlağımızı kessek daha iyi. Peki ya Amerikalıların karşı karşıya oldukları sorun? Diye sordu Felix Akulev. Amerikalılarmış. Amerikalılar kendileri için en iyisi neyse onu yaparlar hep. Ya bunun tersi olsaydı da biz onlardan Afrika'daki büyükelçiliklerini havaya uçuran El-Kaide teröristlerini serbest bırakmalarını isteseydik ne olurdu? İsteğimizi dikkate alırlar mıydı sizce? Kesinlikle almazlardı. Amerikalılar Rusya'yı hiç düşündü mü? Geçmişte bize yaptıklarına bakın. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına ön ayak oldular. Afganistan'da yenilmemizi sağladılar. Çeçenistan'da köşeyi sıkıştığımızı bilmelerine rağmen bizi eleştirmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Sayın Başkan, burada göz önünde bulundurulması gereken hayati bir konu var diye araya girdi İçişleri Bakanı. Rus halkı Çeçenlere karşı savaşta ölen binlerce kahraman evladı, kardeşi, babayı unutmadı. Tutsakları bırakırsak halkın nefretini kazanırız. İnsanlarımız bir hiç uğruna savaşıldıklarını düşünürler. Korkarım derhal istifa etmenizi isterler. Kuzmin sessiz kaldı. Yüzü asık FSB'nin istihbarat raporuna uzandı. Birkaç saat önce FSB'nin son raporunu okudum. Korkarım daha da kötü haberler var. Afganistan'daki ajanlarımıza göre Ebu Haşim Orta Asya'da ve Kafkaslar'da bir sürü yeni hücre oluşturmuş. Anlaşılan asıl amaçları federasyon içinde önemli saldırılar hazırlamak. Daha da ötesi Moskova'da tehlikeli sayıda yeni Çeçen hücresi kurulmuş. Sivil hedeflere intihar saldırıları planlıyorlarmış. Rusya'nın Dış Haber Alma Kuruluşu SVR'nin başkanı Misha Andrusov devlet başkanını onayladı. O raporu bugün öğleden sonra gördüm Sayın Başkan. Beni asıl endişelendiren Çeçenlerin bundan böyle patlayıcı değil, dostları Ebu Haşim'in elindeki sinir gazını kullanacak olmaları. Teröristler kaçırılan Amerikalıları öldürmek için sinir gazını kullanmaktan çekinmediler. Çeçenler de birliklerimize ve kentlerimize karşı gaz kullanırken hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Kuzmin'in yüzü öfkeyle asıldı. Rapor Kobra olarak bilinen Boris Novikov'u öldürüp formülü çaldığından kuşkulandığımız Nikolay Gorev'den de söz ediyor. Çeçen ajanlarımızın aktardığı bir söylentiye göre Gorev 6 ay kadar önce El-Kaide'nin baş tetikçilerinden Muhammed Raşit ile birlikte Afganistan'a gitmiş. Bu ikisi arasındaki işbirliği Çeçenistan'da istihbarat bilimlerimizi üzerinde doğrulanıyor. İki adamın Washington'a yöneltilen korkunç tehditle doğrudan ilgili olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama ilgisi olduklarını düşünüyorum. Amerika Başkanı'nın niyeti ne? Herhangi bir karara varmış mı? Bunu ben de sordum dedi Kuzmin İçişleri Bakanı'na. Körfez'deki askerlerini %15'ini hemen çekmeyi düşünüyor. Amerika Başkanı Salah'ın teki. Daha şimdiden şantaja boyun eğiyor. Ya da zaman kazanıyor Anatoli. Onun yerinde olsak belki aynı şeyi yapardık. Yine de sonunda Ebu Haşim'in isteklerine uyacağından korkuyorum. İçinde bulunduğu durumda askeri çözüme başvurmak gerçekçi olmaz. Bunu başkan da söyledi. Masanın karşı tarafında oturan General Butov'a baktı. General, sessizliğiniz dikkat çekiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yuri Butov, Kuzmin'in en yüksek rütbeli komutanlarından biriydi. Afganistan ve Çeçenistan savaşlarına katılmış, sayısız nişanlar almış, 63 yaşında bir askeri efsaneydi. 1.90'ın üzerindeki boyu, soluk mavi gözleri ve ağarmış şakaklarıyla dimdik oturuyordu. Tek oğlu Grozny Savaşı'nda ölmüş, bu kayıp generali 10 yaş yaşlandırmıştı. Korkarım duygular pek işe yaramayacak Sayın Başkan. Sadece gerçekler. Ebu Haşim bizden kitle imha silahının formülünü çaldı. Dürüst olalım. Nükleer savaş başlıklarımızdan birini de alabilirdi. Doğru ama formülü geri almak bir işe yaramaz dedi Kuzmin. Mesele bu değil Sayın Başkan. Cevap verilmesi gereken soru arkamıza yaslanıp ülkemize karşı işlenen bu suçu cezasız mı bırakacağız? Bundan 3 ay önce formülümüzün çalındığından ya da bu hırsızlığın arkasında kimlerin bulunduğundan haberimiz bile yoktu. Şimdi biliyoruz. Suçluları da belirledik. Bana kalırsa sert bir ceza vermenin zamanı geldi. İslamcılara karşı iki savaşta çarpıştıktan sonra bunların her şeyi yapacak, davaları için kendi hayatlarını hiçe sayacak çılgınlar olduklarını acı tecrübelerle öğrendim. Tümüyle yok etmek dışında böylesine fanatik bir düşmanla nasıl başa çıkarız? İçişleri Bakanı haklı. Gaz bir ultimatum olarak kullanılabilir. Ya Müslüman bölgelerdeki ordularımızı çekeriz ya da silahımızı bize karşı kullanırlar. On binlerce askerimizi öldürüp kentlerimizi boşaltırlar. Bu tohu durakladı. Burada temel bir ayrım var diye sürdürdü sözlerini. 1979 yılında Sovyetler Birliği yine Ebu Haşim ve onun gibilerin başlattığı İslam başkaldırısını ezmek için Afganistan'ı işgal etti. Yenildik. Ve 20 yıl sonra Sovyetler Birliği de yok oldu. Geriye yine mücahitlerin tehdidi kaldı. Tedavi edilmemiş bir yara olarak başlayan şey yavaş yavaş kansere dönüştü. Elimizde imkan varken düşmanı Afganistan'da ezmedik. Bu büyük hatayı tekrarlayacak mıyız? Eğer hemen neşteri elimize alıp hastalığın kökünü kazımazsak inanın bana 5 yıl sonra Rusya'da kalmayacak. Nasıl bir ceza öneriyorsunuz? Yok etme. Amerikalılar kararlı davranmazsa biz davranalım. Çok önemli konulardan söz ediyoruz. Sınırlarımız içinde yaşayan 10 milyonlarca Müslüman, aralarında da sayıları her gün artan militanlar. Verilecek cevap onları tümüyle yok etmek ya da yenilgiye ve yok oluşa katlanmak. Profesyonel görüşünüze göre Yuri, Ebu Haşim'e karşı bir operasyon mümkün müdür? Onun öldürülebileceği bir operasyon. Mümkündür. Ama süratli ve gaddarca olması koşuluyla. Ne kadar gaddarca? Afganistan toprağı tümüyle düşmana ait olduğundan kara saldırısı olmaz. Belli nedenlerden dolayı ağır bir nükleer saldırıda düşünülmemeli. Komşu ülkelere yayılacak radyasyon bize yeni dostlar kazandırmaz. Buna karşılık hedefi büyük bir kesinlikle vuracak konvansiyonel bombalarımız ve füzelerimiz var. Bir de yere yakın patlamak üzere ayarlandığında tahrip gücü ve etkisi 15 kilometre ile sınırlı nükleer silahlarımız. Örneğin Hiroşima'ya atılan bombayla aynı güçte 10 kilotonluk bir başlık. Ebu Haşim'in kampına böyle bir nükleer bomba atmamızı mı öneriyorsunuz? Yakınında herhangi bir yere atmak onu hava uçurmaya yeter. Ya öteki kampları? En önemlileri belirlenip güçlü ve yoğun bir biçimde topyekun bombalanmalı. 1000 librelik güçlü bombalar kullanılmalı. Elimizde ne varsa o pezemekleri atmalıyız. Her şeyi. Tek bir ağaç ya da tek bir canlı mücahit bırakmadan kampları çöle çevirmeliyiz. Kuzmin dudaklarını büzüp düşündü. Sonra da SVR'nin başkanı Androv'a döndü. Mişa, Ebu Haşim'le ilgili son istihbaratımızla yerini belirledik mi? Amerikalılar gibi biz de mücahit kamplarını uydularımızla izliyoruz. Kamplar sınırlarımıza daha yakın olduğundan istihbaratımız Amerikalılardan daha iyi. Afganistan'daki bir avuç Müslüman ajanımız sayesinde Ebu Haşim'in karargahının hangi kampta olduğunu biliyoruz. Orada olacağından emin olabilir miyiz? En iyi ajanlarımızdan biri Kabil'deki Afgan hükümetinde yüksek bir görevde. Afgan istihbaratı Ebu Haşim'in hareketlerini yakından izlemeye çalışıyor. Ajanımız bu bilgilere erişecek durumda. Ebu Haşim'in nerede olduğunu bulabilmek için ondan acil yardım isteyebilir miyim? Bunu yapabilir mi? Yapacağından eminim. Geçmişte son derece güvenilirdi. Bu bilgiye ulaşmamız ne kadar sürer? Ajanla teması bir uydu vericisiyle sağlıyoruz. Şansım yaver giderse istediğimiz bilgiye birkaç saatte ulaşabilirim. Öyleyse işe koyul. Başkan ötekilere döndü. Baylar, şimdilik Ebu Haşim'i nerede bulabileceğimizi öğrenebileceğimiz kanısındayım. Gelelim alacağımız kararlara. Kuzmin kararların oylanmasını istedi. İlk karar tutsaklarla ilgiliydi. Serbest bırakılmaları ittifakla reddedildi. İkinci karar doğrudan askeri saldırı ve bu tovun önerisiyle ilgiliydi. Konvansiyonel topyekin bombardıman ve tek nükleer silah kullanımı. Oylamada son iki kişiye gelindi. Amiral Vodin, evet diyorum. İçişleri Bakanı Sergeyev, evet dedi Sergeyev kararlı bir biçimde. Bu konu daha da tırmanmadan hemen şimdi bitirelim. Federasyonu parçalayıp Rusya'yı yıkmadan önce. Kuzmin oyları saydı. Butov'un önerisi lehinde 16 ve Maliye Bakanı Akulev ile Ticaret Bakanı Boris Rutkin'in aleyhte 2 oyu. Zarlar atılmıştı, generale döndü. Harekete geçin, emrini verdi. Ebu Haşim'i yok edin. Ayrım sonu sayfa 175. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Stalin, STALIN, Berlin, BRLIN, Andropov, ANDROPOV, Anatoly Sergeyev, ANATOLIYESERGEYEV. Nikita Volski. NIKITAVOLSKIYE. Sasha Pavlov. SASHAPAVLOV. Boris Rutkin. BORISRUDKIN. Felix Akulev. FELIKSAKULEV. Vodin. VODIN. Andrei. ANDREYE. Misha Androsov. MISHA ANDROSOV. Yuri Butov. YURIYE BUTOV.